Ayrım 18.
Öte yandan ikinci durumda göreceğiniz gibi doktor da nasıl bir tedavi uygulayıp uygulamayacağından sorumludur. Nasıl bir tedavi sunabileceğine ilişkin atılganca saptanmış sınırlar da yine katı gerçeklik tarafından zorlanmaktadır. Hasta ile doktor arasındaki temel ilişki, tedavi işlemlerinin ayrıntılarına ilişkin uzlaşma gerektiren bir ilişkidir. Bu gerçekçi açıdan bakılırsa, bir otoritenin size ne yapmanız gerektiğini söylediği ve sizin de bu konuda hiçbir seçiminizin olmadığı bir ilişki değil, ticari bir ilişkidir. Ancak Mary doktoruna atılganca davranırsa artık onun sağlığına hiçbir şekilde önem vermeyeceğinden veya ona yeni bir doktor bulmasını söyleyeceğinden korkuyordu. Korktuğu her iki sonuç da gerçekleşebilirdi. Ancak bu pek olası gözükmüyordu. Mary her zamanki doktorunu 20 yıldan fazla bir süredir görüyordu. Onu aile doktoru olarak algılıyordu ve ona güveniyordu. Doktorun eski bir hastasının atılganca davranışlarına karşı öyle radikal davranışlar seçmesi beklenmezdi. Öte yandan şayet uzmanlık dilinde cehenneme git derse, Mary de onu kötü bir alışkanlık gibi silkeleyip başka bir kaynaktan uzmanca öneriler isteyebilecek kadar akıllıydı. Şayet bir sağlık uzmanı kendisi ve uzmanlığı konusunda bir hastasının sorguladığı belli işlemleri gözden geçirmeye karşı koyacak denli güvensizse, bizzat kendim bir yana, köpeğimin sinirsel olabilecekleri sorununu bile tedavi etmesine izin vermezdim. Aşağıdaki diyalogda görüleceği gibi, Mary'nin doktoru, onun atılganlığıyla başa çıkabileceği gibi, isteklerini de yerine getirmeyi biliyordu. Diyaloğun geçtiği yer, Mary, Doktor Beck'in ofisine girer ve oturur. Doktor, Mary, hemşire bana tansiyonunun 14'e 8 olduğunu söylüyor. Bu 3 hafta öncesine göre büyük bir aşama. Mary, bana yapmamı söylediğiniz bütün egzersizleri yapıyorum ve sinirlenmeden yavaş hareket ediyorum. Doktor, iyi iyi, koluna bir bakalım. Artık dirseğini oynatabiliyor musun? Mary, bu hafta biraz daha iyi. Hala parmaklarımda sorunum var. Bir şeyler kaldıramıyorum. Doktor, egzersizlerine devam edersen yakında daha iyi olacaklar. Mary, şimdi kolumu tamamen yukarı doğru kaldırabiliyorum ve döndürebiliyorum. Geçen hafta bunu yapamıyordum. Bu beni rahatlatıyor. Doktor, daha da iyi olacak. İlaçlara devam etmeni istiyorum. Tansiyonun normale dönünceye kadar yavaş yavaş azaltacağız. Yaşamının sonuna kadar buna devam etmen gerektiğini unutma. Daha iyi hissettiğin için almamazlık etmeni istemiyorum. Mary, böyle yapmayacağım. Bu cehennemi bir daha yaşamak istemiyorum. Doktor, oldu. Çok iyi gözüküyorsun. Seni 2 hafta sonra tekrar görmek istiyorum. Hemşireye senin için randevu vermesini söyleyeceğim. Mary, doktor, bana daha önce verdiğiniz hormonlar konusunda konuşmak istiyordum. Ben tekrar hormona başlamak istiyorum. Çok daha iyi hissetmemi sağlıyorlar. Onları aldığımda adımlarımı zıplayarak atıyordum. Kendini açma. Doktor, tabii hormonun da yararlı olduğunu düşünüyorum. Hemen şimdi bireyine yapılması için bir reçete yazayım. Mary, konuşmak istediğim şey buydu. Hormonları almak istiyorum fakat iğne olmak istemiyorum. Hemşire o at iğnesini bana batırdığında günlerce oturamadım. Bunun yerine bazı haplar istiyorum. Bozuk plak ve kendini açma. Doktor, düşünceli şekilde Mary'e bakarak. Hormonları iğneyle almak çok daha iyidir. Bir kez batırıldıktan sonra tekrar buraya gelinceye kadar bitmiş olur. Mary, doğru fakat ben hapları tercih ediyorum. Sisleme ve bozuk plak. Doktor, sana hap verirsem onları her gün alman gerektiğini hatırlamalısın. Mary, doğru hatırlamam gerekli fakat hapları tercih ediyorum. Sisleme ve bozuk plak. Doktor, Mary, haplarla ilgili sorun şu. Senin gibi birçok kadın bunları istismar eder. 2 tanesi onlara iyi gelirse, 4'ünün 2 misli iyi hissettireceğini düşünürler ve sonunda çok fazla hap alıp başlarını derde sokarlar. Mary, eminim öyle yapıyorlardır. Fakat ben yine de o kahrolası iğneler yerine hapları almayı tercih ediyorum. Sisleme ve bozuk plak. Doktor, Mary, bu kriz nedeniyle yeterince sorunun var. Neden şimdi bir iğne yaptırmıyorsun? Hapları bir dahaki gelişinde konuşabiliriz. Mary, o gün geldiğimde benim için hapları yazacak mısınız? İşleyebilir uzlaşma. Doktor, bu konuda sizinle biraz daha konuşmak isterim. Mary, bunu anlayabiliyorum. Fakat hala hapları istiyorum ve o kahrolası iğneleri bir daha almak istemiyorum. Kendini açma ve bozuk plak. Doktor, bir dakika boyunca Mary'e bakarak. Sana ne yapacağımızı söyleyeceğim. Şu andan itibaren bir dahaki randevumuza kadar yeterli miktarda hap yazacağım. Sonra işlerin nasıl gittiğine bakacağız. Olur mu? Mary. Peki, bu bana uygun. İşleyebilir uzlaşma. Mary, doktorunun güçlü heveslerini karşılayış biçiminden oldukça hoşnuttu ve atılgan davranması sayesinde aralarındaki ilişkinin daha iyiye gittiğini hissediyordu. Doktor Beck'i 20 yıldır tanımasına rağmen onun varlığında her zaman sinirli oluyor ve kendisi hakkında beslediği düşüncelerden biraz korkuyordu. Mary doktorunun kendi isteklerini yerine getirmesindeki tereddütüyle başa çıktıktan sonra artık kıkırdayarak ve yumuşak bir gülümsemeyle doktorunu gördüğü zamanki hislerini daha fazla kontrol edebildiğini anlattı. Sonunda doktorundan daha az korkup onunla yetersizliğini aşabilme konusundaki gerçek sorunları hakkında daha fazla konuşabildi. Hasta ile doktor arasındaki yardımlaşma ilişkisinin bozulma nedenlerinden biri, doktorun hastanın kaygısı ve yanıtlaması mümkün olmayan özel bilgi talebiyle başa çıkmadaki yetersizliğidir. Bazı doktorlar bu tür taleplerle başa çıkmaya çalışırken, hastalarını küçük düşürmeden, gerginleşmeden veya bir psikiyatriste gidip akılları başlarına gelinceye kadar görünmemelerini söylemeden edemezler. Kaygılı hastalarla, hatta histerik olanlarla böyle bir başa çıkma yöntemi geride arzulanan bir şey bırakır. Bu, yakın bir meslektaşımın, bir psikiyatrist olan Abel'in yönteminin tam zıttı bir yöntemdir. Abel, hastayla veya onun akrabasıyla konuşurken neler yapacağını ilişkin atılganca sınırlandırmayı ve bu sınırların çoğunlukla bir hastanın isteğinin inkar edilmesi gibi Abel'in kendisi tarafından konduğunu açıklamayı kendisi ve hastalarının iyiliği için daha verimli görüyordu. Bu sınırların histerik veya aptal hastalarla uğraşmak üzere kullanılan bazı uzmanlık kodlarını yansıtmadığını vurguluyordu. Hastalarıyla böylesine daha gerçekçi bir biçimde başa çıkmayı seçmiş olması, onun beceri ve yeterliliğinden bir şey eksiltmediği gibi, genel bir pratisyenin tersine, hastaya manipülatif olarak histerik ve mantıksız olduğunu ve bir psikiyatriste görünmesi gerektiğini söyleyerek sorumluluğu aktaramayacağını itiraf eden ilk kişinin de Abel'in kendisi olduğunu göstermiştir. Abel'in uzmanlık vicdanıyla bağdaşmayan beklentilerle başa çıkma becerisi, hastanın isteği ile uzmanın verebilecekleri arasındaki pratik dengeyi atılganca korumaya ilişkin fevkalade bir örnektir. Son zamanlarda hastanede kalan psikiyatrik hastaların ana babalarıyla uğraşırken ortaya çıkan sorunlar için ona danıştım. Abel de beni 16 yaşındaki bir şizofreniğin babasıyla yaptığı bir görüşmeye babanın da iznini alarak davet etti. Diyaloğun geçtiği yer, hastanın babası olan Bay Genik, 5 gün önce hastaneye yatıran oğlunun davranışında dikkate değer bir değişme gördüğü için onu hafta sonuna eve götürmek istiyordu. Bay Genik, onu size getirdiğimiz için gerçekten memnunum doktor. Larry hemen hemen yine normale dönmüş. Abel, Larry'deki gelişmenin sizi daha mutlu ettiğini görebiliyorum Bay Genik. Fakat normal olarak kabul edilmesi için daha gitmesi gereken epey yol var. Sisleme ve bozuk plak. Bay Genik, sadece başını eğip susmak yerine benimle tekrar konuşuyor. Artık çok daha iyi olduğunu görüyorum. Abel, daha iyi. Fakat ümit ve beklentilerinizi arttırmak için henüz çok erken. Sisleme ve kendini açma. Bay Genik, geçen akşamki ziyaretimizden sonra karım onu bu hafta sonu eve almak istiyor. Abel, Larry'deki gelişmeye rağmen henüz hafta sonunu geçirmek için eve çıkmasının iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Sisleme ve kendini açma. Bay Genik, kız kardeşi tatil için üniversiteden eve geliyor. Karım, kardeşini görebilmesi için onun evde olmasını istiyor. Kız kardeşi 5 aydır onunla görüşmedi. Abel, kızınızın onu görmek istediğinden eminim. Fakat Larry henüz hafta sonunu geçirmek için dahi eve gidebilecek durumda değil. Larry'i görebilmesi için onu hafta sonu buraya getirmeye ne dersiniz? Sisleme, bozuk plak ve işleyebilir uzlaşma. Bay Genik, Larry'i akıl hastanesinde görünce rahatsızlık duymasını istemiyorum. Abel, bundan eminim. Fakat artık büyük bir kız ve erkek kardeşinin psikotik bir dönemden geçtiği olgusuyla yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Sisleme ve kendini açma. Bay Genik, ben Larry'nin onu evde görmesini istiyorum. Hafta sonu rahat hissedebilmesi için ona ilaç veremez misiniz? Abel, Hastalara hafta sonu izinle çıkarken ilaç verebiliyorum. Veriyorum da. Fakat Larry'nin iyileşmenin bu noktasında ailesiyle birlikte olmasının getirebileceği stresle başa çıkmasını sağlayacak herhangi bir ilacım yok. Keşke olabilseydi. Sisleme ve negatif atılganlık. Bay Genik. Sanırım bunu göze alacağım. Onu hafta sonu evde görmek istiyorum. Abel. İstediğinizden eminim Bay Genik. Fakat Larry için hafta sonu iznini onaylamıyorum. Sisleme ve bozuk plak. Bay Genik. Oğlumu eve götürmekten beni alıkoyamazsınız. Abel, haklısınız. Sizi durduramam ve bunu yapmak istemem. Ancak benim tedavi programımı izlemeyi reddederseniz, oğlunuzu sizin sorumluluğunuza bırakıyorum. Onun izin belgesini, TTK, tıbbi tavsiyeye karşı olarak, siz kendiniz imzalarsınız. Bu sizin kararınız. Sisleme, kendini açma ve işleyebilir uzlaşma. Bay Genik, bu her şeyi uç noktalara çekmek olmuyor mu? Benim istediğim tek şey Larry'yi hafta sonu için eve götürmek. Abel, size biraz abartılı gelebilir Bay Genik. Fakat Larry'nin henüz ailesiyle başa çıkabilmeye hazır olduğunu sanmıyorum ve uzmanlık ahlakıyla uyuşabilecek başka bir seçeneğim yok. Olmasını isterdim. Fakat sisleme, bozuk plak ve negatif atılganlık. Bay Genik, bu hastaneden siz mi sorumlusunuz? Patronunuzla görüşmek istiyorum. Abel, isterseniz idareyle görüşebilirsiniz. Fakat açıkçası onlardan alabileceğiniz tek şey arayı yumuşatma çabası olacaktır. Onlar tıbbi açıdan bana ne yapmam gerektiğini söyleyemezler ve ben de onlara idari açıdan karışmam. Yine de sizi rahatlatacaksa onlarla görüşmeniz için randevu alabilirim. Telefona uzanır, kendini açma ve işleyebilir uzlaşma. Bay Genik, hayır zahmet etmeyin. Cuma akşamüstü oğlumu alırım. Abel, hemşirenin TTK izin belgelerini doldurmasını ve hazır etmesini söylerim. Aynı zamanda Larry ile de konuşarak izin için onu hazırlamaya çalışırım. Ayrıca 30 günlük trankilizan reçetesi yazarım. Olur mu? İşleyebilir uzlaşma. Larry'nin babası onu cuma akşamüstü aldı ve pazartesi sabahı saat 9'da Abel'in ofisine onun önerileri hakkındaki görüşü değişmiş olarak geri geldi. Hafta sonu boyunca aldığı sürekli ilaca rağmen Larry'nin davranışı ve ailedekilerin duygu durumu Abel'in yordadığı gibi şiddetli bir değişme göstermişti. Abel'in hastanın babasıyla olan görüşmesi başlangıçta tedavi açısından felaket gibi gözükse bile sonunda büyük yarar sağlamıştı. Abel'in önerisi üzerine hem baba hem anne oğulları hastanede kalırken ve daha sonra dışarıdan terapi sürdürülürken hep birlikte aile terapisine katıldılar. Ana babası terapi aracılığıyla birbirlerini ve oğullarına karşı davranışlarını değiştirdikçe Larry'nin durumu sürekli bir ilerleme gösterdi. Bu terapi sürecindeki önemli noktalardan biri de Abel, Larry'nin ailesine ne zaman bir şey söylese bunu bilerek söylediğinden emindiler. Abel onlara çifte mesaj vermiyordu ve onun uzmanca önerilerini izlememeyi seçtiklerinde onları suçlamıyordu. Sadece başarısız başa çıkma yolunun ne olduğuna ilişkin görüşünü belirtiyor ve onların bu konuya ilişkin kararlarını kabul ediyordu. Onlar da Abel sayesinde aynı şeyi yapabileceklerini öğrendiler ve başardılar. 9. Her günkü otorite durumları, danışmanlık veya uzmanlıkla atılganca başa çıkma. Öğrenciler işlerin nasıl yapılacağına ilişkin önceden konmuş kuralların çok az olduğu durumlarda, daha önceki bölümde değinilen resmi, ticari ilişkilere göre daha az yapılaşmış ilişkilerle baş etmede genellikle daha fazla güvensizlik dile getirirler. Ticari ilişkilerde bütün kurallar kimi zaman hukuki bir kontrat biçiminde veya basit ceza yasası yaptırımları olarak belirtilmiştir ve öğrencilerin çoğu yapabilecekleri veya yapamayacakları şeyler için büyük ölçüde rehber olarak bu yapıya dayanırlar. Bir işi yaparken başkalarının da uyduğu çok sayıda ortak kural olduğunda atılganca davranmaları daha kolay olur. Daha az kural varsa bir başka deyişle işlerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin ortaklaşa kabul edilen daha az yapılaşma mevcutsa yeni öğrenci atılgan davranma konusunda daha kaygılı olur. Aynı duygusal ve davranışsal örüntüyü kendinizde de hissetmişsinizdir. Otomobilinizi özensiz tamir etmiş teknisyenle görüşmenizden önceki gece öfkeli duygularınızı prova ederek kendinizi hazırlayabilirsiniz. Fakat sizinle ilişkisi daha farklı olan patronunuza karşı aynı şeyi yapabilir misiniz? Patronunuzla ilişkinizde garaj teknisyeniyle olana göre daha az tanımlanmış bir yapı söz konusudur. Potansiyel açık uçlar daha fazladır. Şayet teknisyen söylediklerinizi beğenmezse ne yapabilir? Hiçbir şey. Ancak patronunuz söylediklerinizi beğenmezse ne yapabilir? Sizi işten atabilir mi? Statünüzü düşürebilir mi? Size her türlü berbat işleri yaptırtabilir mi? İşe alındığınızda işin yapısına özgü bu olası sonuç belirtildi mi? Şayet hukuki olarak avukatınızın veya sendikanızın hazırladığı bir kontrat imzalamışsanız, bu sorulara getirilebilecek yanıtlardan biri hayır olabilir. Bir başkası ve belki de daha gerçekçi olanı, elde edilen sonuçların patronunuzla atılganca yürüttüğünüz uzlaşmalara dayandığıdır. Bu bölümün konusu otorite sahibi kişilerle, kendiniz de dahil, atılganca geliştirilen uzlaşmalardır. Otorite kelimesini en geniş anlamıyla kısmi yapısı olan bir etkileşimi betimlemek için kullanıyorum. Otoritenin en sık rastlanan anlamlarından biri, belli bir kişinin size ne yapacağınızı söyleme gücünün olması veya buna uyulmasıdır. Ebeveyn, çocuk ve yöneten çalışkan ilişkileri buna ilişkin örneklerdir. Otoritenin bir başka anlamı, öğretmen-öğrenci veya konuşmacı-dinleyici ilişkilerinde olduğu gibi uzmanlık alanı ile ilgilidir. Bu koşullarda önceden kurulmuş yapıya göre öğrenci öğretmenden öğrenir ve öğretmen öğrencinin öğrenme sürecindeki ilerlemesini değerlendirir. Öğrenci ne kadar genç ise öğretmen de yönetici otoritesine o kadar fazla sahip çıkabilir veya zanaatte belirttiğimiz gibi loco parentis olarak ebeveynin yerini alır. Doktor-hasta ilişkisinin ticari yönlerini vurgularken neden diğerlerini geri plana ittiğini merak etmiş olabilirsiniz. Ne de olsa doktor unvanının orijinal anlamı öğretmen demektir. Doktor-hasta ilişkileri de doktorun tıptaki uzmanlığına bağlı olarak neden sadece otorite etkileşimlerinden biri olarak sınıflandırılmasın? Başlangıçta gideceğim herhangi bir doktorun sağlığım hakkında öğreteceklerinin, garaj teknisyenimin otomobilim hakkında öğreteceklerinden daha fazla olmadığını varsayarım. Yargısına güvendiğim bir doktor tarafından önerilmediği sürece herhangi bir doktorla ticari bir ilişki içinde olduğumu varsayar ve tıbba, tedaviye, izlemeye, komplikasyonlara, ücrete ve diğerlerine ilişkin her şeyi atılganca sorgularım. Şöyle düşünün, tanımadığınız bir teknisyenin Büyük Monte Carlo yarışında kullanacağınız Mercedes-Benz otomobilinizi kurcalamasına izin verir misiniz? Çok şükür uzmanlık içeren her otorite etkileşimi, tıbbi tedavinin doğasında olduğu gibi sağlığımız açısından ciddi potansiyel sonuçlar taşımaz. Eğlenceli olabilecek uzman otorite etkileşimlerinden biri, bir konuşmacı ile seyirciler arasındaki ilişkidir. Bu da önceden yarı yapılandırılmış bir durumdur. Konuşmacı konuşmayı, seyirciler ise dinlemeyi kabul etmiştir. Kesin başlangıç rolleri konusunda anlaşma vardır. Uzman dinleyicilere, diğer uzmanlar, öğrenciler, halk, iş arkadaşları, diğer kulüp üyeleri ve diğerleri hakkında yeni bilgiler sunar ve dinleyiciler de daha fazla bilgi veren açıklama isteyerek ve alkışlayarak davranımda bulunurlar. Böyle olması umulur. Taraflar arasındaki etkileşimin geri kalanı uzlaşmaya bağlıdır. Örneğin, konuşmacının konuşmasını nasıl yapacağı, hangi koşullarda konuşacağı, anlatacağı veya anlatmayacağı şeyler, temelde kendini dinleyicilerine nasıl kabul ettirdiğine bağlıdır. Aşağıdaki bazı diyaloglardan anlaşılabileceği gibi, büyük insan gruplarının önderi veya konuşmacısı olarak atılganca başa çıkabilme becerisi, uzmanlığınızı kabul ettirebilmek için ne söyleyeceğinizi bilmenin tek başına yeterli olmadığı ve çok zor alanda size yardımcı olabilir. Bildiğinizi nasıl söyleyeceğinizi bilmek, eleştiri veya sıkı sorgulama karşısında kendi bakış açınızı atılganca sunmak, dinleyicilerinize sözlerinize güven uyandırmak kadar önemlidir. A priori yapının çok kısıtlı olduğu bazı otorite ilişkilerinde atılgan olmak özellikle önemlidir. Örneğin, iş mülakatlarında adaya çoğunlukla aptalca sorular sorulduğunda, onun mülakatı yapanlara pazarlanabilir becerilerini ve yeteneklerini gösterebilmesi için sadece kendisine güvenmesi zorunludur. Aşağıdaki diyaloglarda atılganlık, ilişkideki mevcut yapı üzerine karşılıklı uzlaşmalar geliştirme ve aynı zamanda çatışmadaki tek tarafın dayatmış olabileceği herhangi bir manipülatif yapıyı azaltma bağlamlarında vurgulanmaktadır. Otorite etkileşiminde daha iyi başa çıkabilme girişimi hem boyun eğenin bakış açısından hem de otorite konumundaki kişinin bakış açısından söz konusudur. Örneğin memur patronundan gelen manipülasyonla başa çıkabilmek için atılgancı davranabilir. Patron ise işin kurulu ve üzerinde anlaşmaya varılmış kuralları çerçevesinde ve aralarındaki davranışlara ilişkin yaptırımların henüz kurulu olmadığı gri alanda çalışana karşı atılgancı davranabilir. Bu kısa girişten sonra otorite etkileşimlerinde ortaya çıkan çatışmaya ilişkin diyalog dizilerinden birincisine, kişisel zamanı üzerinde aşırı baskı uygulanan bir çalışanın patronuyla atılgancı başa çıkmasına ilişkin bir diyaloğa bakalım. Diyalog 16. Mike, fazla mesai uygulanan iş yerindeki zayıf bir sistemin esnek öğesi olmayı durdurur. Mike 18 yaşındadır. Liseden yeni mezun olmuştur ve ilk defa çalışmaya başladığı bir yiyecek mağazaları zincirinde tezgahtarlık yapmaktadır. Haftada 7 gün, 14 saatlik, düzensiz bir çalışma programının uygulandığı bu dükkanda 10 kişi çalıştırılmaktadır. Bu tür işletmelerde işe devamsızlık sorunu ve işten ayrılma oranı yüksektir. Mike lise son sınıf öğrencisiyken anılan işte yarı zamanlı olarak çalışmış, mezun olduktan sonra ise tam zamanlı eleman olmuştur. Çalışkan bir kişi olduğundan kendi programını yürütmenin yanı sıra yöneticinin ricasıyla diğer çalışanlar hastalandığında onların yerlerine de bakmaktadır. Mike'ın işine ilişkin duyguları karışıktır. Yiyecek işinde çalışmaktan ve her türlü insana hizmet vermekten zevk duymaktadır. Ancak düzensiz iş programı sosyal yaşamını aksatmakta, bu yönü de onu rahatsız etmektedir. Bundan daha rahatsız edici olan ise yöneticinin başkalarının yerini doldurması için onu çağırma alışkanlığıdır. Fazla mesai için çağrılmaktan nefret etmekle birlikte yönetici olan Bay Tegu'nun ricalarıyla nasıl başa çıkabileceğini bilmemektedir. Fazla mesai ricalarından herhangi birine hayır diyerek atılgancı davranırsa, Bay Tegu'yu yabancılaştırmaktan ve kovulmaktan korkmaktadır. Atılganlık grubundaki araştırmalardan sonra Mike kendisiyle yönetici arasında geçen şu diyaloğu anlattı. Diyaloğun geçtiği yer, yönetici telefon ettiğinde Mike cuma gecesi geç saatte evdedir. Yönetici: Mike, Greg hastalandı. Yarın sabah işleri halledebilmek için sana ihtiyacım var. Mike: Mümkün değil Bay Tegu. Yarın başka bir işim var, çalışamam. Yönetici: O halde onu iptal et. Yarın sana ihtiyacım var. Mike: Eminim öyledir. Fakat ben gelemem. Sisleme ve bozuk plak. Yönetici: Nedir bu? Doktor randevusu mu? Mike: Hayır, öyle ciddi bir şey değil. Sadece yarın gelemem. Bozuk plak. Yönetici: Ne yapacaksın? Mike: Kişisel bir konu Bay Tegu. Sadece uzunca bir süredir cesaret toplayıp yapmaya çalıştığım bir şey. Bu nedenle yarın orada olamam. Kendini açma ve bozuk plak. Yönetici: Bunu erteleyemez misin? Beni zor durumda bırakıyorsun. Mike: Böyle olduğundan eminim Bay Tegu. Fakat bunu bu sefer ertelersem belki de hiçbir zaman yapamam ve kendimden iğrenirim. Bu yüzden yarın çalışamayacağım. Sisleme, negatif atılganlık ve bozuk plak.